Ayrım 4, Takkeli Firavunlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 38. Özel uçak sahibi olmak. Burada yine bir parantez açıp TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Ankara bürosunda aylarca maaş ödeyemediğim o günlerde yaşadığım tuhaflıklardan bir tanesini aktarmak istiyorum. Bir gün Enver Bey'i almak için bana bildirilen saatte havalimanına gittim. Baktım tarifeli uçakta yok. Nerede diye oraya buraya bakarken öğreni VIP çıkışında gördüm. Ben bir şey sormadan o açıklamada bulundu. Özel uçak kiraladım. Onun için buradan çıktım. O gün bir kere daha anladım ki zenginlerin batışı böyle oluyormuş. Biz yöneticisi olarak personele aylardır maaş veremiyoruz. O özel uçakla Ankara'ya geliyor. Aradan bir süre daha geçti. Enver Ören'in önce helikopter peşi sıra özel uçak aldığı duyuldu. Tamam, maaşlar artık ödeniyordu ama personelin geçmişte aylarca ödenmeyen maaşlarını talep ettiği bizde sıkıntı devam ediyor diyorlardı. Enver Ören işte o günlerde büroya geldi ve herkesi topla dedi. TGRT ile Türkiye Gazetesi'nde çalışan bütün kadroyu bir araya getirdim. Ekibim cemaatten değil piyasadandı, yani tamamı profesyoneldi. Büroya temsilci olarak atanmamla beraber cemaatin adamlarını kovup profesyonelleri aldım. Nitekim ondan dolayı İhlas'taki abilerin, yani cemaatin boy hedefiydim. Enver Ören büroda yaptığı sohbette yeni döndüğü Avrupa seyahatini anlatmaya başlıyor. Çocuklar, özel uçak sahibi olmak çok güzel bir şey. Düşünün, sabah Roma'da kahvaltı yaptık, öğle yemeği için Paris'e geçtik. Aynı gece gidip Londra'da uyuduk. Büyük salonu dolduran muhabirler bu sözler üzerine burunlarından solumaya başladılar. Sohbet sonrası Enver Bey'e odamda şunu söyledim. Enver abi, az önce sohbet ettikleriniz sizin cemaatin mensubu, yani abi takımı değil. Tamamı profesyonel gazeteci. Bunlar alamadıkları 5 aylık maaşlarını aylardır beklerken sizin Avrupa maceralarınızı anlatmanız hoş olmadı. Bu gazetecilerin her biri bir uçağın yabancı havalimanına tekerleğinin değmesinin 10 binlerce dolar olduğunu biliyor. Enver Bey bu açık sözlerime çok bozuldu ve "Senin imanın zayıfladı galiba, tövbe et" diyerek odamdan hışımla ayrıldı. Parasal rahatlama İhlas Finans'ın kuruluş günlerinden sonra oldu ve Enver Ören o günlerden sonra para saçmaya başladı. Enver Ören'in davranışlarında döneme göre farklılaşmalar vardı. Özellikle uçak, helikopter ve İhlas Finans'a toplanan 1,5 milyar dolar mevduatla Ören gücü, itibarı ve kadın dünyasını keşfetti. Hayır, bu kitapta Enver ve Mücahit Ören'lerin özel hayatına dair tek bir satır bulamayacaksınız. Ve birebir şahit olduğum pek çok şey benimle beraber mezara gidecek. Benim bu kitapla sorguladığım husus inancın istismarı, yani pek çok şeye alet edilmesidir. Başlangıçta muhafazakar kimlikle kurulan ve yayınına sabah Kur'an okuyarak başlayıp gece yarısı İstiklal Marşı ile noktalayan TGRT, 90'lı yılların ikinci yarısında yörünge değiştirdi. Ki bu dönüşüm onlarca milyon dolar verilerek ABD'li bir firma aracılığıyla yapıldı. Zannedilen ve iddia edilenin aksine TGRT'deki bu yayın politikası değişikliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zerre kadar bir tavsiyesi veya etkisi olmadı. Tersine kulvar değiştiğinde bir gün başka bir vesileyle gittiğim Genelkurmay karargahında bana TGRT yanlış yaptı ve itibarını düşürdü dendi. Benim gözlemim Enver Ören'in bu süreçte yeni yeni ilişki kurduğu ABD'lilerin tavsiyesine uyduğudur. Gelelim cemaatin şeyhi konumunda olan Hüseyin Hilmi Işık'ın nasıl ikna edildiğine. Hüseyin Hilmi Işık ve TGRT. Ben Hüseyin Hilmi Işık'ı tanımadım, lakin onun samimi bir mümin olduğuna bugün de eminim. Neye dayanarak mı söylüyorum? Dünya ile ilişkisini topyekün kesmesine ve inancı hiçbir şekilde kullanmamasına. Hüseyin Hilmi Işık beraber oturduğu damadı Enver Ören ile birkaç arkadaşı ve de can yoldaşı şoförü Hüseyin Yener Öztürk'ün dışında hiç kimseyle görüşmezdi. işi gücü ibadet de, siyaset ve siyasilerle o kadar mesafeliydi ki, ABD'de ameliyat öncesi dua almak için telefon eden Turgut Özal'la bile konuşmamış ve damadı aracılığıyla ona söyleyin, biz dua ediyoruz ama siyasilerle konuşmak gibi bir usulümüz yok demiştir. Ki bunu Enver Ören'den dinlemiştim. İşte bu Hüseyin Hilmi Işık nasıl oldu da TGRT'nin kulvar değiştirerek birden baldır bacak kanalı olmasına razı geldi sorusuna gelince. Bir gün Enver Ören telefonda bana bir numara vererek şunu söyledi. Akşam bu numaradan beni ara ve askerlerin TGRT'den çok şikayetçi olduklarını söyle. O saatte aradım ve bana söyleneni yaptım. Enver Ören, ha öyle mi, Allah Allah diye karşılık verdi ve Sabahattin, hocamız da yanımdalar, o da dinliyor söylediklerini dedi. Durum netleşmişti. Enver Bey kayınpederini ikna için benim aracılığımla asker kartını oynuyordu. Oysa yukarıda belirttiğim gibi gerçekte böyle bir şey yoktu. Tersine Genelkurmay Enver Ören ılımlıydı, inancı siyasete alet etmiyordu. Şimdi Kanal 7 gibi marjinal kanallar dini yayınlarla ilgi odağı olacak. Keşke TGRT o kulvardan çıkmasaydı yorumunu yapmıştı. Burada altı çizilmesi gereken önemli hususlardan biri, İhlas cemaatinin zihni olarak müthiş bir savrulmanın içinde olmasıydı. Bu cemaate göre birkaç yıl öncesine kadar televizyon alıcısı küfür aleti demekti. Bir eve televizyonun girmesi o evden imanın çıkması anlamına geliyordu. Hiç unutmam, 1988'in sonunda genç yaşımda Türkiye Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olduğumda Enver Ören bir gün aşağı Ayrancı'daki evime akşam yemeğine geldiğinde evimde televizyon görünce bana aynen şunları söylemişti. Bak Sabahattin, başkalarına söylemem ama sen ürkücüsün ve imanlı olduğunu biliyorum. Bu televizyon kutusu küfürdür, bunu unutma. At ya da kır demiyorum ama haberlerin dışında açma televizyonu, melek girmez evine. Evet, bu sözlerin edilmesinin üzerinden sadece birkaç yıl geçtikten sonra Enver Ören'in kurduğu televizyon kanalında Türkiye'nin en bilinen dansözleri raks ediyordu. İyi de ne olmuştu o süre içinde? Yaradan televizyon yasağını kaldıran yeni bir din mi göndermişti? Böyle bir şey bahis konusu bile olmayacağına göre cemaatlerdeki bu savrulma niçindi? Böyle davranan bir cemaate ya da önderine ben nasıl İslam'ın mümessili diye bakabilirdim? Kanal 7 kurulmadan önce yıl 1993, Melih Gökçek telefonda.
Sebo, bizim Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Tayyip Erdoğan var, tanıyor musun?
Hemşerimdir, tanışıyoruz.
Ya, onların ve benim senden bir ricamız var.
Nedir?
Seninle yarın bir yemek yemek istiyoruz.
Hayırdır?
Hayır, hayır. Bunların bir televizyon kurma projesi var. TGRT'yi Ankara'da kuran sensin ya, onu senden dinlemek istiyorlar, bu iş nasıl olur diye.
Tamam olur ama onlar İstanbul'dan geliyor. Davet sahibi ben olayım. Yarın saat 13'te Büyük Ankara Oteli'nin restoranında yer ayırtıyorum. Kaç kişi olursunuz?
Herhalde toplam 5-6 kişi oluruz.
Burada yine bir parantez açıp Melih Gökçek ile olan ilişkimize değinmek istiyorum. Gökçek tıpkı Aykut Edibali, Taha Akyol, Cemil Çiçek, Ahmet Taş Getiren, Hüseyin Gülerce ve Gaffar Yakın misali Milli Mücadele Grubu kökenli bir isimdi. 1984'te Ankara Keçiören'de ANAP'tan belediye başkanı seçilmişti. 1989'da seçimi kaybedince Özal tarafından Çocuk Esirgeme Grubu'nun başına getirildi. O süreçte ANAP içinde Mesut Yılmaz'a karşı Yıldırım Akbulut'u destekleyince bu partiden ayrılmak zorunda kaldı. 1991 sonundaki seçimlerde Refah MHP İslahatçı Demokrasi Partisi ittifakının mimarı olarak meclise girdi ve Erbakan'ın yanında yer aldı. Sosyal bir insan olan gazeteci kökenli Melih Gökçek ile Ankara'ya geldiğim ilk günlerde tanışmıştım. ANAP'ı destekleyen bir gazetenin Ankara temsilcisi olarak iyi ilişkilerimiz vardı. Gelelim o yemeğe. Saat tam 13'ü gösteriyordu ki Melih Gökçek kapıdan girdi. Çok sürmedi Tayyip Erdoğan o bildiğimiz yürüyüş şekliyle restorana daldı. Onu sakallı iki kişi takip ediyordu. Tayyip Bey hoşbeş faslından sonra bana yanındaki iki ismin birincisini takdim etti.
Bu arkadaş benim çok yakınımdır. Adı Zahit Akman. Sonra diğeri. Bu da Zekeriya Bey. Zekeriya Karaman. Kendisi yayıncıdır. Dini eserler yayınlar. Dikkat ettim, iki isim kurmaydan ziyade sekreter ya da mürit görüntüsündeydi. Ellerinde Erdoğan'ın çantası, adeta hazır oldaydılar. Tayyip Bey'in karşısında el pençe divandılar. Erdoğan'ın talimatı çağrıştıran bazı sözlerine, baş üstüne, emredersiniz efendim diye karşılık veriyorlardı. Yemekte TGRT'nin Ankara bürosunu kuran biri olarak teknik bilgiler verdim ve gelelim sonrasına. Erdoğan 1994 mahalli genel seçimlerinde sürpriz şekilde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ve Nurettin Sözen'in belediye için aldığı frekansı devrederek Kanal 7'yi kurdurdu. Peki o dönem kuruluşu için onlarca milyon dolar harcanan Kanal 7'nin bugünkü resmi, yani kağıt üzerindeki sahibi kim mi? Tayyip Erdoğan'ın yediğimiz yemekte bana dini yayıncılık yapıyor diye takdim ettiği çanta taşıyıcı iki sakallıdan biri olan Zekeriya Karaman'dır. Bu isim malum olduğu üzere Deniz Feneri davasında Zahit Akman'la beraber en önemli iki sanıktan biridir. Halen yargılanıyorlar. Bütün bunlar dikkate alındığında Deniz Feneri'nin Almanya ayağında yapılan yargılamaları sadece rutin olarak haberleştirdi diye Doğan grubuna neden 3,5 milyar dolar vergi cezası verildiği daha iyi anlaşılıyor. Hem Zekeriya Karaman hem Zahit Akman Tayyip Erdoğan'ın sadece arkadaşları değil, yoldaşları ve sırdaşlarıydı. Öyle ki Almanya'da tamamen hukuki veriler ışığında yapılan bir yargılamada bu iki isim gıyapta hedefe oturtulmalarına rağmen Erdoğan bunları açıktan sahiplenmiştir. Hatırlayın, o dönem RTÜK başkanlığı koltuğunda oturan Zahit Akman yargılanmasın diye onu başbakanlık olarak yasal koruma zırhına sokturmuştur. Burada sorgulanması gereken husus yine İslamcılarda var olan genel saplantıdır. Düşünün, adam zekat paralarını çalmak ve Rus fahişeleriyle alem yapıp şahsına gemi almak iddiasıyla yargılanmak istenirken Erdoğan uzun süre böyle bir yargılama olmasın diye soruşturma izni vermemiştir. Bunun ulvi ambalajı ya da kılıfı ise şudur. Onlara göre kendileri Allah'ın askerleridir. Dolayısıyla onlar açıktan çalsalar ve zulüm yapsalar bile bu mubah ve daha ötesi ibadet, hatta cihattır. Şaşıracaksınız ama bu bakış pek çok İslamcı cemaatte egemendir. Necmettin Erbakan gibi bir isim bile Bosna için toplanan yardım paralarını iç etmekle suçlanmamış mıydı? Yargı bu suçlama ile yaptığı muhakeme sonrasında Erbakan dahil pek çok kişiyi mahkum etmemiş miydi? Hiç unutmam, Profesör Erbakan bu durumu kendi camiasına şöyle açıklıyordu. Evet, Bosna'da cihat var ama biz de cihat yapıyoruz. Para oraya gitmiş, bize gelmiş, hiç fark etmez. Bu İslamcı kesimlerden kime sorsanız onlar Allah'ın askerleridirler. Dolayısıyla harp zamanında hile yapmak onlar için mubah, çalmak ise ganimettir. Harp zamanı ise laik devlet yıkılana kadar devam eder. Deniz Feneri olayını soruşturan savcıların başına getirilenler aslında her şeyin ilanı ve dolaylı itirafıdır. O savcılar karartmalara rağmen izleri sürmüş ve en tepedeki isme ulaşmışlardı ki birden hem görevlerinden el çektirildiler hem de haklarında 10 küsur sene cezalı davalar açıldı. O davaya bakan savcılardan Abdülvahap Yaren'in ifadesiyle işin en tepesinde hırsızların imparatoru vardı ve her şeyi o kontrol ediyordu. Dehşet olan ayrıntı, bütün bu pisliklere bulaşanların kıyamet günü bu olaydan ceza değil, mükafat beklemeleridir. Peki böyle bir inanışın kaynağı benim de inandığım Hazreti Muhammed'in İslam'ı olabilir miydi? Hayır, bu Allah'ın ve Peygamberinin Kur'an'daki dini değil, bu güruhun uydurduğu yeni İslam'dı. Evet, bunlar İslam adıyla aslında kendi yaptıkları putlara tapıyorlar. Siyasal İslamcıların en temel özelliklerinden biri de takiyyeci olmaları ve yalan söylemeleridir. İlginçtir, yalanlarını adeta şeytanı aldatma edaları ve ibadet vecdi ile söylerler ki, Mısır'ın firavunları bile bu kadar riyakar olmamıştı. Birbirinin zıddı olan iki görüşü değil, gün saat farkıyla seslendirebiliyorlar ve bundan zerre rahatsız olmuyorlar. Erdoğan'ın yükseliş hikayesi. Gelelim Necmettin Erbakan ile Tayyip Erdoğan'ın yol ayrımına. Erbakan ile yakın çevresi dik mizaçlı olan Tayyip Erdoğan'ı sevmezdi. Fenerbahçeli ünlü futbolcu Cemil Turan'ı Fenerbahçe adına kaçıran Sultan Demircan ile Erdoğan aslan gibi Rize kökenli ünlü kabadayılarla beraber büyüyen Erdoğan sertti. Bu özelliği sebebiyle de Refah Camiası'nın tepelerinde seveni azdı. Tayyip Erdoğan bu sertliğinin sonucu olarak 1989'daki Beyoğlu belediye seçimlerinde seçim kurulunda görevli olan hakimlere hakaret etmiş ve sonrasında tutuklanıp Sağmalcılar cezaevine konmuştu. Şevket Kazan o günlerde Tayyip Erdoğan'ı cezaevinden çıkarmak için Korkut Özal ve Mehmet Keçeciler dahil pek çok eski yol arkadaşını devreye sokarak Erdoğan'ı kısa süre içinde hapisten çıkarmıştı. 1991 genel seçimlerinde ise Erdoğan, Eyüp Gazi Osmanpaşa bölgesinden RP'nin İstanbul İl Başkanı olduğu için RP, MHP ve İDP ittifakı tarafından birinci sıradan aday gösterildi. O seçimde ilk defa tercih sistemi uygulanıyordu. Seçmen sadece partileri değil adayları da işaretliyordu ki, mesela 10. sıradan aday olan biri çok tercih edilirse birinci gelebiliyordu. Yüksek Seçim Kurulu önce genel seçim sonuçlarını açıkladı. Buna göre alınan oy bağlamında Tayyip Erdoğan mebus seçilmiş ve tebrikleri kabul etmeye başlamıştı. İki gün tebrikleri kabul caka derken Yüksek Seçim Kurulu Tayyip Erdoğan'ın seçildiği bölgeyle alakalı tercih itiraz sonuçlarını açıkladı. Tablo Erdoğan için hüsrandı. Karara göre vekillik Tayyip Erdoğan'dan alınmış ve çok daha fazla tercih oyu alan Mustafa Baş'a verilmişti. Erdoğan çılgına döndü ve hışımla kendisi gibi Rizeli olan Mustafa Baş'ı aramaya başladı. O sürece tanıklık eden isimlerden biri olan Refah Partisi eski Trabzon mebusu Şeref Malkoç, yıllar önce Yeni Çağ gazetesindeyken kendisiyle yaptığı mülakatta özetle şunları söylüyordu. Tayyip Bey kalabalık bir grupla Mustafa Baş'ı yakalamak için Ankara'ya çıkarma yaptı. Biz Baş'ı o dönem bir evde saklayıp dışarı çıkarmadık. Tayyip Bey ısrarla istifa etsin yoksa karışmam diyordu. Baktık durum ciddi. Mustafa Bey'i bir gün arka kapıdan meclise sokup yemin ettirdik ve ertesi gün hemen Hollanda'ya uçurduk. Evet, Mustafa Baş Tayyip Bey'in korkusu sebebiyle 3 ay Türkiye'ye dönemedi. Ama kadere bakın. O gün tercih oyu ile mebusluğu kaybeden Tayyip Erdoğan 2 sene sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve bugünlere erişti. Tayyip Bey eğer vekil seçilseydi ne belediye başkanı olabilir ne de başbakanlığa tırmanabilirdi. İşte kader çizgisi denilen şey bu olsa gerektir. Tayyip Erdoğan'ın RP listesinden İstanbul Belediye Başkan adayı olması da kolay olmadı. Erdoğan günler ve haftalarca Erbakan'ın üstünde büyük kalabalıklarla baskı kurdu ki Necmettin Hoca'nın adayı Ali Coşkun'du. Ali Bey RP'den seçilme ihtimali görmediği için patinaj yapınca Erbakan Hoca Tayyip mağlup olur ve boyunun ölçüsünü alır diye düşünerek Erdoğan'ın adaylığına razı oldu. Sonuç malum. Bedrettin Dalan, İlhan Kesici ve Zülfü Livaneli aynı siyasi kulvara hitap edip yarışınca Tayyip Erdoğan farklı bir seçmen kütlesinin adayı olarak %20 küsurla belediye başkanı seçildi. Ve seçilince de Erdoğan Milli Görüş camiasının ilgi alanının dışındaki egemen batı dünyasına merhaba dedi. İstanbul Belediye Başkanlığı görevi Türkiye'deki bir siyasetçi için en büyük laboratuvardı ki Tayyip Erdoğan bunu iyi kullandı. Erdoğan başkanlıkla beraber sadece İstanbul sermayesinin metotlarını ve değerlerini değil aynı zamanda küresel olguları da kavrayarak ona göre tavır aldı. O dönem ABD'nin İstanbul konsolosu olan Caroline Huggins ile yakınlık kurdu. Peşi sıra Graham Fuller, Morton Abramowitz, Silver Lawrence ve Kenny Pop ile direkt ve dolaylı temasları oldu. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 49.